Ayrım 65, sayfa 271. Fetvalar Harbi başlıyor. Özellikle dünya işlerinde bir amelin, bir hareketin, bir fiilin, bir işin, şeriat yani din hükümleri açısından doğru veya yanlışlığını, olur veya olmazlığını belirten ve yetkili din makamları ve adamları tarafından çıkarılan hükümlere veya yazılı belgelere fetva denir. Bu genel bir tanımlamadır. Bu din makam ve mercilerinin başında Şeyhülislam gelirdi. Şeyhülislam, eski Osmanlı hükümet teşkilatının sadrazamdan sonra başta geleniydi. Osmanlı idaresinde Tanzimat'la beraber bir nevi kabine teşkilatına geçilince, bu kabinede onun Diyanet İşleri Reisi gibi bir yeri vardı. Fazla olarak ve meşrutiyetten önce devletin sivil mahkemeleri yanında iş gören şer'iye mahkemeleri Şeyhülislam'la bağlıydı. Bu dairede fetva emini fetvaları hazırlar, Şeyhülislam bunların altına olur veya olmaz şeklinde kayıt düşüp mühürünü basınca fetva tamam olurdu. Dipnot, meşhur Ali Efendi fetvaları gibi vilayet, liva, parantez içinde sancak veya ilçelerdeki müftüler de birer fetva makamıdır. Yani Nas'ın umuru diniyesi hakkında müracaat üzerine dini bilgi verirler. Bu konularda İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın Türk Tarih Kurumu tarafından bastırılan ve Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı isimli eseri çok önemli bilgiler verir. Fetvalar padişahın elinde her zaman hayra kullanılmamıştır. Düşünmeli ki eski padişahlar kendi kardeşlerini öldürtmek ya da şunun bunun canına malına diledikleri gibi tasarruf etmek için zalimce fetvaların altına Şeyhülislamların mührünü diledikleri gibi bastırmışlardır. Milli mücadelenin belirmesiyle beraber İstanbul, milli hareketin aleyhine de derhal fetvalar mekanizmasını harekete getirdi. Bu teşebbüs daha Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önce başladı ve çok zararlı oldu. Tabii Anadolu'da sağduyu ve vatansever ulemayı harekete getirerek karşı fetvalar çıkarttı. Hulasa İstanbul'un en etkili tahrikleri ve kışkırtmaları fetvalar yoluyla yürütüldü. Dolayısıyla arada bir fetvalar harbi başladı. 16 Mart 1920'de İstanbul'un yabancı kuvvetler tarafından kesin işgalinden sonra ancak güçlükle ve çok kısa bir zaman sadarete tutunabilen Salih Paşa 2 Nisan tarihinde istifa etmişti. Yerine damat Ferit Paşa 4. defa olarak 5 Nisan 1920'de sadarete getirildi. Ferit Paşa'nın en kanlı, en azılı tahrikleri de birbirini kovaladı. İstanbul Meclisi'nin 11 Nisan'da resmen kapatılması Ferit Paşa'nın bu sadareti zamanına rastlar. Mustafa Kemal ve Anadolu Hareketi hakkındaki fetvaların çıkarılması da bu devrede hızlandı. O sırada kabinede Şeyhülislam olarak Dürrüzade Abdullah adında uşak ruhlu bir yaratık vardı. İlk fetvasını 11 Nisan'da yayınladı. Damat Ferit bu fetvaya dayanarak Mustafa Kemal ve Anadolu Hareketi aleyhinde bir beyanname neşretti. Vahidettin'in milli kuvvetlere karşı kullandığı ve basit bir alaylı jandarma subayı olan Çerkez Anzavur'a aynı gün paşalık unvanı verildi. Tekrar Anadolu'ya saldırıldı. 13 Nisan'da bütün Anadolu isyanlarının en tehlikelisi ve yaygını olan Düzce Bolu isyanı alevlendi. 18 Nisan'da Anadolu'da milli harekete karşı savaşacak olan Kuvayi İnzibatiye ya da Hilafet Ordusu'nun kurulması hakkındaki kararname çıkarıldı. Aynı gün Ankara'nın burnu dibinde Beypazarı isyanı patladı. İsyancılar Ayaş belinden Ankara'yı seyreder hale geldiler. 22 Nisan'da İtilaf Devletleri, parantez içinde Galip Devletler Grubu, Osmanlı Devleti murahhaslarını Paris'e sulh şartlarını tebliğ etmek için çağırdılar. Büyük Millet Meclisi bu şartlar ve olaylar arasında açılmıştı. Meclis bir ateş çemberi içindeydi. Dürrüzade Abdullah'ın marifetiyle İstanbul hükümetinin ve padişahın çıkarttığı bütün fetvaların hareket noktası birdi. Hurucu aleyh sultan. Bu tabir sultana, padişaha karşı ayaklanma manasına gelir. Böyle çıkışlar, ayaklanmalar yapanların ise öldürülmesi lazımdı. Fetvalarda Kuvayi Milliye, Şeyhülislam'ın kaleminde Kuvayi Bagiye yani eşkıya kuvvetleri olarak adlandırılıyordu. Bu kuvvetler padişahın sadık tebaasına zulüm ve işkence edip halkın mallarını çalmaya, günahsız insanları kesmeye, memleketi nifak ve parçalanışa sürükleyen hareketlerle ortalığı fesada vermeye girişmiş eşkıya olarak vasıflandırılıyordu. Bunların katli lazım gelirdi. Padişah ve halifeye sadık olan bütün Müslümanlar ve padişahın bütün tebaası onlara karşı gelmeliydi. Gene fetvalardan birinde makam-ı muallayı imamet yani yüksek halifeliğe karşı geleceklerin imandan, dinden çıkacakları bildiriliyordu. Bunların şaki oldukları ve Nas-ı Kerim mucibince katli ve kıtalleri meşru olduğu yani Kur'an hükmünce öldürülmeleri meşru bulunduğu neticesine varılıyordu. Diğer bir fetvada, padişahın mülkünde bulunan bütün Müslümanların Sultan Vahidettin Han Hazretlerinin etrafında toplanıp bu eşkıya ile mukatele emir olunuyordu. Diğer bir fetvada, eşkıya ile çarpışmaya sevk olunan askerler mukateleden, çarpışmadan çekinir ve firar ederlerse günah-ı kebire ve asım olup dünyada tazir-i şedide ve ahirette azab-ı ilime müstahak olacakları yazılıydı. Yani Kuvayi Milliye'ye karşı gönderilen askerler onları öldürmekten çekinir veya kaçarlarsa en büyük günahı işlemiş olacaklar, dünyada ve ahirette en büyük cezaya layık görüleceklerdi. Gene fetvaların birinde Anadolu kuvvetleriyle savaşta kalanların gazi, ölenlerin şehit olacakları bildiriliyordu. Hulasa fetvalar birbirini kovalıyordu. Ama bunların Anadolu'ya yayılması, duyurulması bir meseleydi. O mesele de kolay çözümlendi. İngiliz uçakları, Yunan uçakları, halifenin bu kutsal fetvalarını Anadolu göklerine serpiyorlardı. İngiliz torpidoları, İngiliz konsolosları, Rum, Ermeni teşkilatı, Yunan kuvvetleri, halifenin Müslümanları birbirlerinin aleyhine kışkırtan fetvalarını Anadolu'ya ulaştırıyorlardı. Halifenin başka yardımcıları da türemişti. Mesela Teali-i İslam, yani Müslümanlığı yükseltme adını taşıyan bir hocalar teşkilatı, yayınladıkları beyanname ve risalelerde Yunan ordusunun hilafet ordusu sayılması gerektiğini ilan ediyorlardı. Dipnot, Ankara'nın ilk günleri yazan Yunus Nadi, sayfa 117. Milli harekete karşı çıkarılan savaş kuvvetlerinin ve birliklerinin isimleri de düşündürücüydü. Kuvayi Ahmediye, Kuvayi Muhammediye, yani peygamberin orduları, hilafet ordusu vesaire. Halbuki bu gözü dönmüş, azgın fakat derme çatma hilafet ya da güya şeriatçı birliklerin paralarını bile İngilizler veriyorlardı. Evvelce de değindiğimiz gibi daha Sivas Kongresi sıralarında bile İstanbul'da İngiliz Dostlar Cemiyeti adını taşıyan hain bir kuruluşun başında bulunan Sarıklı Said Molla'nın İngiliz casus teşkilatının reisi olan Papaz Fro ile muhabereleri vardı. Parantez içinde Molla'nın kendi evinde bulunan mektuplarının müsveddileri Atatürk'ün 1927 nutkunda açıklanmıştır. Bu mektuplarda kullanılan casuslarla tahrikçilerin isim ve şifreleri de gösteriliyordu. Alınan, dağıtılan paralardan, çıkarılan karışıklıklardan, bunların beğenilip beğenilmediklerinden, yakında daha iyi netice alınacağından bahsediliyordu. Hatta bu mektupların birinde daha hoş bir nokta da vardı. Said Molla, efendisi Papaz Fro'ya 19.10.1919 tarihli mektupta şöyle yazar: "Dün kararlaştırdığımız zata, zat-ı şahane vasıtasıyla emir vermenizi rica ve hürmetlerimi takdim ederim." Yani Papaz Fro'nun filan adama hem de zat-ı şahane yani padişah vasıtasıyla emir verdirmesini istemektedir. İş böyle bir noktaya vardıktan sonra ise zat-ı şahane veya halifenin varlığının hikmeti zaten bitmişti. Böyle olunca halife İstanbul'da artık hatta bir esir bile değil, düpedüz bir köleden, hatta bir hainden başka bir şey sayılamazdı. İstanbul'un fetvalarına karşı Anadolu'da sağduyulu bazı ulemanın, Sarıklı din adamlarının dini beyannameleri ve fetvalarıyla kendini korumaya çalıştı. İstanbul'un kışkırtmalarına kapılan bazı halk yığınlarını uyarmaya gayret etti. Mesela Bursa'da şöyle bir sahne geçmiştir. Bursa'nın tanınmış ileri gelen din alimleri 21-22 Nisan 1920 gecesi, yani Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 2 gün önce Bursa Belediye Binası'nın büyük salonunda toplanarak Ankara'daki meclis işini ve milli sorunları konuşacaklardı. Toplantıyı tertipleyenler Bursa'daki Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey'le Umum Kuvayi Milliye Kumandanı ve Mustafa Kemal'in yakın yardımcısı Ali Fuat Paşa'ydı. Bunlar daha gündüzden bazı hocaları ziyaret ederek işin olumlu bir şekilde yürütülmesi için konuşmuşlardı. Milli mücadelenin sebep ve hedefleri, İstanbul'un davranışlarındaki kötülük uzun uzadıya ve yorulmadan anlatılmıştı. Ulemadan yardım rica edilmişti. Ziyaret edilenlerden çoğu yardım vaat etmişlerdi. O sırada Bursa'da bulunan Şeyh Sünusi de ziyaret edilenler arasındaydı. Dipnot, Şeyh Sünusi 1969'da Muammer Kaddafi'nin yaptığı darbeye kadar Libya'da, parantez içinde Trablusgarp Bingazi, hakim olan Sünusi Hanedanı'nın o zamanki reisidir. Umumi harp sonlarında ve milli mücadelenin bir devresinde Türkiye'de bulunuyordu. Nihayet toplantı saatinde 70-80 kadar hoca ve bu arada vali ve ileri gelen kimseler belediye salonunda toplandılar. Ali Fuat Paşa maksadı anlattı. Konuşmalar birkaç saat sürdü. Bu arada Ankara'da Haiti temsiliyeden gelen Mustafa Kemal imzalı telgraf da okundu. Nihayet dinleyicilerin aklı yattı. Olumlu bir karar alınmak üzereyken genç bir sarıklı birden ayağa kalktı ve ''Hakikat sizin dediğiniz gibi değildir.'' diye bağırdı. Salon birden karıştı. Her şey tersine döndü. Maksat kayboluyordu. Genç hoca her şeyi alt üst edebilirdi. Fakat Ali Fuat Paşa yerinden fırladı ve gürledi. ''Sakın yerinden kımıldama, karışmam.'' Sonra hemen iki polis çağırdı. Genç hocanın üstünü arattı. Bunu beklemeyen hoca şaşırdı. Hocanın ceplerinden çıkanlar herkesi şaşırttı. Çünkü orada kahramanlık, Müslümanlık taslamak isteyen Softa'nın iç ceplerinin birinde İngiliz polisinin amirlerinden olan Yüzbaşı Benettin'in bir mektubu bulundu. Bu mektuptan hocanın ücretli bir İngiliz ajanı olduğu anlaşılıyordu. Hem Bursalı da değildi. Şehre yeni gelmişti. Kıyafetine güvenerek bir kolayını bulup bu toplantıya katılmıştı. Softa hemen divanı harbe verildi. Toplantı salonunda bulunan ulemaya gelince onlar gözlerinin önünde geçen bu olaydan sonra gerçeği daha iyi anladılar. En yaşlı hocanın öncülüğüyle esarette bulunduğu muhakkak olan fetva emininin fetvalarına uyulmaması lazımdır kararına vardılar. Bu karar yazıldı ve yayınlandı. Dipnot, bu fetvanın aslının Çankaya'da Atatürk arşivinde bulunması mümkündür. Ankara'daki ulema daha verimli hareket ettiler. Bütün Anadolu müftülerinin, parantez içinde Diyanet İşleri temsilcilerinin imzalarını da alarak İstanbul fetvalarına karşı 5 ayrı fetva yayınladılar. Bunların birinde nizam-ı alemin sebebi olan halifenin hilafet ve saltanat makamı olan İstanbul, düşman devletler tarafından fiilen işgal edilir, askerler silahtan tecrit edilir ve sebepsiz yere katl olunurlarsa diye başlayarak karşılaşılan olaylar sayıldıktan sonra Müslümanların bütün kudretlerini sarf edecek bu hilafet ve saltanat makamını esaretten kurtarmak cümleye farz olur mu diye soruluyor ve buna el cevap olur şeklinde cevap verilerek fetva tamamlanmış oluyordu. Diğer dört fetvada gene İstanbul'un çıkardığı fetvalara karşılıktı. Mesela ikinci fetvada ve İstanbul'unkinin tersine olarak milli mücadele yolunda savaşanların asi ve bagi, parantez içinde şaki, olmayacakları, üçüncü fetvada bu yolda savaşanların gazi ve ölenlerin şehit olacakları hükme bağlanıyordu. Dördüncü ve beşinci fetvalarda da gene İstanbul fetvalarının aksine milli mücadeleye karşı olanlar mahkum ediliyorlardı. Bu fetvaların altına başta Ankara müftüsü Rifat Efendi, parantez içinde sonradan mebus şeriye vekili Rıfat Börekçi, olmak üzere 153 Anadolu müftüsü imza koymuşlardı.